Oldu mu abi?
Bir tık yukarı alsak.
Şimdi oldu mu?
Abi kızcan ama iki tık da sağ alsak.
Tıkla AMK ya. Küçük bir iş dedin, iki bir de dedin, bütün günümü yedin oğlum.
Tamam abi tamam. Kapat matkabı. Kayıt başladı.
Bugün 13 Şubat 2012.
Ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz.
Ödemeyi ne zaman alıyoruz abi?
Proje bitince.
Bora, küçük bir projem var. İlgilenir misin ya?
Nasıl yani, proje abi?
Yani çok vaktini almaz. Bir iki günde bitirirsin diye tahmin ediyorum.
Vallahi bugüne kadarki tecrübelerimde daha hiç küçük projeyle karşılaşmadım Berkay.
Niye öyle düşünüyorsun?
Bütün projeler genelde küçük diye anlatılır. Hı hı. Ama bir işin içine girdiğin zaman zaten projenin ne kadar büyük olduğunu anlarsın. Hı hı. Bunun sebebi de zaten ya projeyi yapmaya ikna etmektir karşı tarafı ya da fazla para vermemektir.
Yok yok ya, benim projem küçük.
Bir anlat bakalım neymiş
ya abi? İşte böyle bir sayfa olacak. O sayfanın içerisinde kullanıcılar e-mail adreslerini yazacaklar. Hı hı. Onları toplayacağız. Bir proje kayıt sayfası gibi düşünebilirsin.
Şimdi bir düşüneyim. O zaman sonrasında şöyle bir şeye ihtiyaç olacak. O kayıt sayfasına girdiğimiz e-maillere bir doğrulama e-maili atmamız gerekecek. Belki doğru mu diye.
Ya istemiyorum şimdi ama ileride olabilir tabii.
Olabilir tabii. Ondan sonra o doğrulanan e-mailleri bir listede görmek isteyeceksin belki. Sonra bunu Facebook'a, Twitter'a bağlayalım diyeceksin.
Evet, sen bundan anlattıkça aklıma şey de geldi ya. Ben onları daha sonra export etmek isteyebilirim. Excel olarak isteyebilirim ben.
Excel formatında.
Evet.
Hatta belki özel bir Excel formatında bile export etmek
isteyebilirim. Doğru, benim CRM'im var ya. Çok iyi fikir Bora. Ondan sonra projeyi o yönde büyütebiliriz. Çok güzel.
Sonradan küçülen bir projeyle hiç karşılaşmadım.
Evet. Hep küçük diye bahsedilir projelerden.
Evet.
Neden böyle bahsediyorlar sence?
Bence hem işin içinde olmadıkları için. Hı hı. Web işi genelde zaten hep böyle webde yapılan projeler küçümsenen projelerdir.
Küçümsemek değil de aslında basit. Gözükler. Yani çok kolay yani olabilecek şekilde düşünülen projeler.
Şimdi bu hep inşaat örneği benim aklıma geliyor. İnsanlara inşaat projesi gösterdiğin zaman böyle karşılarına devasa bir yapı gördükleri için, hı hı, onu küçümseyemiyorlar.
Evet.
Yani ne olacak abi, 8 katlı bina yapıyorsun. Hı hı. Böyle söyleyince ne kadar küçük gözüküyor.
Yani 8... indirim yap hacı.
Hacı indirim yap gibi. Ama 8 katlı binanın önüne gidip de içine girdiğin zaman vay be ne büyük proje diyorsun. Aha. Web projesi ama öyle değil. İnsanlar bir web sayfasına gidiyorlar. Bir iki butona tıklıyorlar. İşte bir şeyler görüyorlar. Yani basit gibi geliyor. Çünkü tüketimi çok hızlı olduğu, hı hı, için. Gerçek hayatta bunu üretmek de çok kolay.
Pazarlık gücü içinde kullanıyorlar bunu.
Kesinlikle.
Yani çok basit abi, o kadar fiyat. Niye böyle yapıyorsun ki? Çok basit bir proje zaten. Vaktin de almaz seni.
Aslında orada bu projeyi böyle anlatan kişi kendini sabote ediyor. Çünkü bu mantıkla karşı tarafa anlatılıp bir şekilde de kabul ettirilmiş projenin, hı-hı, ben gerçekleşme imkanının çok düşük olacağını düşünüyorum. Çünkü işe alan insanın da tatmin olması lazım. Yani maddi olarak tatmin olması lazım. Eğer sen karşı tarafa bunu bu şekilde anlatırsan, hı hı, projenin de doğru bir şekilde çıkma ihtimali bence çok düşük. Proje geldi. Ne yapmak lazım Berkay?
Önce elimize alıyoruz.
Projeyi tabii.
Projeyi. Projeyi elimize alıyoruz. İlk olarak bir özellik listesi hazırlamak lazım proje, hı hı, için. Tabii bundan önce müşterinin ne kadar tecrübeli ya da tecrübesiz olmadığını bir araştırmakta fayda var.
Müşteriyi o zaman kaça ayırabiliriz? Kaç tür müşteri var?
Müşteriyi bir klasifikasyon içine sokuyoruz. Hı hı. İki tür bence var müşteri. Yani bir daha önce internet tecrübesi yaşamış, kullanma anlamında değil. Hı hı. Bir proje yaptırmış, başarılı başarısız, hı hı, olmuş müşteri profili. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilen diyebiliriz. Diğeri de süper fikri olduğuna inanan, hı hı, ve bunu web aktarmaya çalışan müşteri profili diyebiliriz.
Bu da tecrübesiz müşteri. İnternet tecrübesi, evet, olmayan müşteri.
Tehlikeli olan yani deli kurşun dediğimiz müşteri tipi bu.
Tehlikesi nerede onun?
Yani çünkü nerede sonuçlanacağını bilebilirsin o projenin yani. O proje bitmeyen, never ending bir proje olabilir.
Burada o zaman direksiyona geçip projeyi senin yönetmen gerekiyor.
Evet, işte bunun için de önce müşterinin profilini bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Zaten ilk toplantıda çok net bir şekilde müşterinin profilini çizebilirsin.
Benim tecrübelerimden şey hissediyorum ben. İlk toplantıda böyle sürekli parlak fikirlerle ışıldıyorsa müşteri.
Evet.
Orada korkman gerektiğinin sinyalleri ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da biraz tabii tecrübeyle alakalı. Yani karşındaki insanın istediği şeylerin ne kadar yapılabilir olduğunu bilmek. Artı birçok müşteriyi görmüş olmak bu tecrübeyi yaşatıyor.
O tür müşterilerle konuşurken kendimi televizyon satış reklamı izliyormuş gibi hissediyorum. Yani şu televizyonda garip garip cihazları satıyorlar. Evinizin her tarafını muhteşem temizleyen süpürgeler falan gibi. Ondan sonra yarım saat 45 dakika sonra ben de inanmaya başlıyorum o müşteriye. Tabii yani dedi babamız olur gerçekten, o da olur, onu da yaparız, her şey olur. Süper projeymiş.
Tehlike sinyalleri gibi. Çalıyordu. Onu.
Evet, ama her zamanki kural tabii ki bir uyumak lazım müşteriyle konuştuktan sonra.
Bir uyku, bir gece yatıp kalkıp ondan sonra karar vermek lazım.
Ertesi sabah kalkıp evet olur mu olmaz mı diye düşünmek lazım.
Peki burada yanlış adım atmamak için ne yapmak lazım ilk olarak? Müşteri anlattı, ben geldim sana dedim ki abi benim şöyle bir fikrim var, şöyle bir projem var. Bunu yapalım.
Evet. Tecrübesiz müşteriden bahsediyorum. Öncelikle bir özellik listesi hazırlamak gerekli. Hı-hı. Yani bu projenin amacı ne? Ondan sonra şu andaki internette yaşanan sıkıntılar ne ki insanlar bu projeyi kullansınlar? Hı-hı. Bu doğrultuda bulunduğu projenin tabii ki lokasyonuna da göre, örneğin hı-hı, Türkiye örneğinde, hı-hı, işte nasıl bir çözüm üretebiliriz? Hı-hı. Aklımıza gelen şeyleri yazmamız lazım.
O zaman projenin neler yapacağını o çeşitli kullanıcılar için, işte son kullanıcı için belki, hı-hı, bu projeyi yaptıran kişiler için, firma için, hı-hı, ne gibi özellikleri olacağını bir listeye yazıyoruz. Ama bunu ne yapıyoruz? Tek başımız oturup masada sevgiliye mektup yazar gibi mi yazıyoruz?
Yok, öyle yapmıyoruz. Biz genelde onun için 30-40 dakikalık beyin fırtınası seansları yapıyoruz. Projeyi ilk aklımıza düşündüğümüz zaman aklımıza gelen tüm özellikleri hızlı bir şekilde yazıyoruz.
Burada çok saçma şeyler de çıkabilir. Evet. Saçmalığına bakmıyoruz. Yani evet. Birbirimize dalga geçme yok değil mi?
Aynen yok. Yani işte çok mantıklı şeyler de olabilir. Hı-hı. Ondan sonra ne geliyorsa aklımızda yazıyoruz. İşte şu özellik olsun, bu özellik olsun, o özellik olsun. Çünkü karşılıklı bunu canlı bir şekilde yaptığımız zaman ondan başka bir özellik daha çıkabiliyor. Hiçbir şekilde bunu yapılabilir miyiz, gerek var mı yok mu tartışmıyoruz. 30 dakika boyunca tüm özellikleri topluyoruz bir yerde.
Anladım. O zaman bu özellikleri topladık. Bir beyin fırtınası yaptık. Önümüze çılgın bir liste çıktı. Yani belki hiç bitmeyecek bir proje.
Evet. Ondan sonra ne yapalım bu noktada?
Ne yapıyoruz? Bunu belki bölmek mi lazım, yapılabilir? Parçalara mı bölmek lazım?
Biz onları 3 faza bölüyoruz stand olarak. Faz 1, faz 2, faz 3. Tabii ki bu müşterinin nefesine de bağlı. Yani iş yaptıracak kişinin bütçesine de bağlı.
Şu ana kadar yapabilir miyiz? Uzun koşabilir miyiz?
Evet. Faz 3'e ulaşan müşteri sayısı az. Tabii. Ondan sonra genelde faz 1'in sonunda biz vazgeçtik oluyor. Bu bizim yavaşlığımızdan da değil tabii ki. Yanlış anlaşılmasın.
Yok, ama Allah için iyi hızlı proje çıkartıyoruz.
Hızlı çıkarıyoruz ama yani müşteriler herhalde düşünecek vakti bulabiliyorlar. Evet. Ondan sonra bu arada ya bu düşündüğüm kadar kolay değilmiş diye. Faz 1'de projenin mutlaka olması gereken şeyleri, yani projenin ayağa kalkması için mutlaka olması gereken
olmazsa
şeyler.
Olmazsa olmaz özellikler yani.
Mesela örnek verelim.
Mesela bir e-ticaret sitesindeki ürün listeleme, kredi kartı satışı
olmazsa olmaz. Kredi kartından tahsilat yapabilme olmazsa olmaz.
Ama mesela müşterinin yorum ekleyebilmesi.
Bence eğer proje takvimi sıkıysa, yani darsa, ondan sonra faz 2'ye atılabilir. Ya da işte sosyal medya entegrasyonu, ürünlerin orada yayınlanması. Bu ikinci faza atılabilir. Bora, o zaman başka bir örnek daha verelim.
Mesela bir şey yapabiliriz, bir müzik uygulaması. İnternet üzerinde bir web sayfasında müzikleri çalacak. Kullanıcının aradığı müzikleri çalan bir uygulama.
Evet.
Olmazsa olmazlardan aklıma gelen bir oynatıcı, yani mutlaka müziği çalabilen bir araca
ihtiyaç var. Bir player mutlaka olması lazım. Ama mesela bu player'ın içerisinde sık kullanılanlara ekleme ya da favorime kaydetme özelliği ya da playlist oluşturma özelliği faz 2'ye aktarılabilir gene takvim darsa. Yani
belki faz 3'e bile gidebilir.
Faz 3'e bile gidebilir. Evet Bora, fazları da ayırdıktan sonra özelliklerimiz pembeleşti. Müşteriyle görüşmeye gidiyoruz.
Evet. Müşteriye bunu sunuyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Evet. Anlatıyoruz. Faz 1 bu, faz 2, faz 3 bu.
Evet. Çünkü müşteri genellikle ne istediğini bilmediği için bu özellikleri ona bizim sunmamız gerekiyor.
Peki müşteri dedi ki arkadaşlar bu özellik mutlaka olması lazım. Bunu istiyorum projede. Ne yapmak lazım? Evet hemen yaparız.
Ben buradaki genel yanlış bence evet abi hallederiz biz bunu. Hallederiz, hiç sorun değil demek. Çünkü müşteriye elini verirsen kolunu kaptırırsın.
Yani bu müşterilerin çok hepsini tenzih ediyoruz tabii.
Tabii ki. Arada çok parlak, ondan sonra çok sevdiğimiz müşterilerimiz, ondan sonra proje yaptığımız insanlar da var. Ondan sonra oldu da. Ama genelde kol kaptırma daha fazla yaşanan bir iş kazası. O yüzden müşteriye istediği her şey için hayır dememiz lazım. Müşteri sürekli bir şey istediği zaman o zaman belki düşünmek için bir şey yapabiliriz. Deriz ki ya evet bunu çok istiyor. Belki bir arkasında bir iş mantığı vardır. Yoluna gidebilirsin ama İlk söylediği her şey hayır dememiz lazım. Yani evet hallederiz abici olmamamız lazım.
Çünkü o zaman zaten gene bitmek bilmeyen bütün özelliklerin faz 1'e toplandığı bir projeye dönüşüyor.
Evet yani
dönüşürüz.
Bir Excel dokümanın oluyor. Faz 1 full dolu, faz 2 sheet'i boş, faz 3 sheet'i boş oluyor. Hepsini faz 1'e toplamış oluyorsun. O yüzden bu noktada dikkatli olmakta fayda var.
O zaman müşteri her zaman haklıdır. Müşterinin istediği her şey yapılır. Bu projelerde çok da doğru değil.
Değil. Değil. Bence değil. Özellikler listesi. Tamam. Faz 1, faz 2, faz 3. O da tamam. Bu ara para nerede?
Araba nerede?
Abi para işi ne yapacağız?
Bu noktaya kadar yaptığın işten para almak lazım. Hı hı. Ama tabii bu bence müşteriye göre değişir. Eğer o senin bahsettiğin hani parlak, daha önceden iş yapmış ve ne istediğini bilen müşteriyse belki burada bir esneklik sağlanabilir. Çünkü buraya kadar harcadığın emek bile işin birçok alanını kapsıyor. Analizi ne kadar birçok noktayı kapsayabilir.
Tabii nöron yakıyoruz biz de, yani su yakmıyoruz.
Tabii ki, o yüzden mutlaka bu yaptığın işin de bir ücretlendirmesi olması lazım. İşe başlamadan daha bunu müşteriyle konuşmak gerekiyor.
Yani buradaki proje için alınan bedeli, ondan sonra proje analizi gibi adlandırabilirsiniz müşteri için. Çünkü siz burada bir efor sarf ediyorsun. Bir projenin analizini yapıyorsun. Özellikler listesini çıkarıyorsun. Ama
başka yerde de kullanılabilir bu belki.
Tabii müşteriyle anlaşamayabilirsin. Müşteri bu listelerle gidip başka bir yerde bunları kullanabilir. O yüzden burada mutlaka bir bedel alınması gerekiyor.
Yani o zaman ilk başta projenin analizi için bir talepte bulunup, talebinde bulunup, o iş bittikten sonra da gerekiyorsa işin devamına gidilecekse...
Tabii o analiz için para alabilmek için biraz piyasada tanınmış olmak gerekiyor. Ki insanların size güvenmiş olması gerekiyor.
İş yaptığınız için iyi olması lazım. Evet. Projenin parasını aldık. Fazları da söyledik. Ben o zaman şimdi gidip %25 indirim varmış. Mail geldi az önce. Mutfağa 46 inçlik LCD'yi alıyorum Berkay. İhtiyacım var.
Dur abi, bütün paranın hepsini almadık da.
Nasıl alıyoruz abi parayı?
Bizim tercih ettiğimiz yöntem, ki bu yıllarda tecrübe sonucu ortaya çıkmış bir şey. Projeyi fazlara böldükten sonra her faz için ayrı bir ücretlendirme yapma. En mantıklısı. Çünkü projenin sonuna fiyatlandırmayı koyarsanız, yani anahtar
orayı
teslimi,
hedeflersek.
Evet, anahtar teslimi projeye bir fiyat verirseniz, müşteri tarafından hiçbir zaman proje bitirilmeyebilir ödeme yapmamak için. Bu en çok rastlanan olaylardan bir tanesi, sıkıntılardan bir tanesi.
Ya da müşterinin projeye karşı olan ilgisi
azalmış olabilir.
Azalabilir yarı zamanda. Ya da internet çok hızlı gelişiyor. Proje bir anda 2 ay sonra anlamsız hale gelmiş olabilir.
Evet.
Siz yazdığınız kodları yastığınız altına koyup ya da yaptığınız tasarımları güzel bir uyku çekmek zorunda kalabilirsiniz.
Fosilleşinceye kadar orada bekletebilirsiniz kodlarınızı. O yüzden en mantıklısı faz bazında bu yapmak. Ve bu periyotları mümkün olduğunca küçük tutmaya çalışmak.
Yani, dar periyotlarda.
Evet, faz 1 tabii bunlardan bahsettik ama bunun süresinden bahsetmedik. Yani faz 1 kaç? 1 yıl mı? Faz 2, 2 yıl mı?
Projeye göre değişir ama...
Değişir ama yani bir projeye başladıktan sonra o projenin 3 ay içerisinde ayağa kalkması lazım. Yani online olabilmesi lazım.
En geç 3 ay içerisinde.
Evet, en geç 3 ay içerisinde. Genelde tavsiye ettiğim rakamlar burada 1 ile 1,5 ay içerisinde. Projenin tam anlamıyla çalışmasa dahi gene ufak tefek hizmet verebilecek bir şekilde, canlı bir şekilde yayınlanması lazım.
Yani müşterinin de ilgisini ayakta tutabilmek için.
Aynen.
O zaman bu sürelere iyi kötü riayet etmek lazım. Bu genel kabul tabii. Çok kompleks bir proje olabilir. O zaman tabii gene faz 1'in dışına çıkmış bile sayılabilir.
Evet.
Proje çok kompleks.
Aslında projeler müşterilerin hobileri gibi. Yani onların bir evcil hayvanı gibi düşünebilirsin. Onlar o gözle bakıyor çoğu projelere. Onlar ne kadar hareketli bir şeyler yaparsa, işte köpek gibi düşündüğüm zaman takla atarsa, ondan sonra müşteri çok sevinir. Aa, benim köpeğim takla attı gibi. Dolayısıyla fazları aralarını mümkün olunca dar tutup uygulamanın geliştiğini müşteri göstermekte fayda var. Bora, şeyi unuttuk ya. En büyük korkumuz ve yıllardır mücadele ettiğimiz en büyük düşmanımız.
Rakibimiz diyorsun.
Rakibimiz, evet. Yani müşterinin internetten anlayan yeğeni ya da komşunun üniversiteli oğlu.
Evet.
Bu faktörü unuttuk biz.
Genelde onlar zaten üst düzey internet bilgisine ve geliştirme bilgisine sahip oldukları için her zaman bizden üstte oluyorlar.
Evet. Yani o her zaman bir fiyat kıstası oluyor bizim için.
Evet. Burada bence şu noktaya çok dikkat etmek lazım. Bu tür pazarlık şansı her zaman olacaktır. Pazarlık mutlaka olur ama iş bir noktadan sonra gidip ücretsiz iş yapmaya bile gidebilir.
Evet.
Yani biz bunu ücretsiz yaptık. Mesela analizi ücretsiz yapmış olabilirsiniz. Ya da fazın içinde herhangi bir şey ücretsiz yapmış olabilirsiniz. Bu aslında o projenin ölüm fermanıdır. Çünkü ücretsiz yapılan hiçbir şeyin hiçbir değeri yoktur.
Evet.
Mutlaka bir karşılığı olması lazım yapılan için ki hem bu işi alan kişi tarafından değeri olsun, hem de sizin o işi yapmaya gönlünüz olsun, devam ettirmeye gönlünüz olsun.
Bora, anlaşmazlık durumunda ne yapıyorsun müşteriyle?
Fazlara bölmüştük ya projeyi.
Evet.
O böldüğümüz her fazı onun ücreti neyse onunla birlikte bir yazılı hale dönüştürmek lazım.
Sözleşme mi bu?
Yani resmi bir sözleşme olması şart değil. Çünkü resmi sözleşmenin peşinden koşsan da bugün hukuki olarak bir şey elde etmen zor. Hı-hı. Önemli olan iki taraf arasında yazılı olan bir şeyin olması. Evet. Her fazla yapılacak şeyin net olarak orada yazılı olması. Hı-hı. Ve bunun süresinin ve ücretinin de yine orada yer alıyor olması. Böylelikle anlaşmazlık olduğunda en yakın başvuru kaynağın o doküman oluyor.
Yani bakın burada böyle demiştik. Biz evet. bunları tamamladık. Siz de yükümlülüğünüzü yerine getirin. Ya da bizi de yerine getirmemiz gerekiyor gibi.
Evet, ya da bizim eksik kalan yükümlülüğümüz bunu getireceğiz gibi. Bunların mutlaka yazılı olması lazım.
Peki bu sözleşmenin içinde yazan şeylerin dışına çıkıyor musun hiç?
Çıkmamaya çalışıyorum. Çıkmamak lazım aslında. Hı hı. Çünkü çıktığın zaman sessiz anlaşma diye bir kavram var. Onun içine giriyorsun. Hı hı. Bu kavramın tanımını da Aykut Öğüt'ün kitabında okudum. Oradan hı hı. Tam olarak kafama yerleşti. Hep yaptığımız şey. Nedir bu? Sen eğer bir şekilde müşterinin istediği bir şeyi, hı hı. yükümlülüğün olmadığı halde yapmaya bir kere başlarsan,
evet.
bu senin sürekli olarak yükümlülüğün haline geliyor ve aslında sen müşteriyle sessiz bir anlaşma yapmış oluyorsun. Hı hı. Ve müşteri her istediğinde bunu sana yaptırabileceği fikrine kapılıyor. Hı hı. Sen de her zaman bu isteği gerçekleştirmek zorunda olduğunu hissediyorsun.
O zaman senin fazlalarını estetmeye çalışıyor. Belki evet. ödemeyi ötelemeye çalışacak vesaire
mesela,
gibi.
Ya mesela müşteriyle şöyle bir anlaşma yaptıysan, sabah 9 akşam 6 çalışırım ben. Hı hı. Müşteri bir kere seni saat 8'de aradıysa, işte şöyle bir isteğim var.
Çok acil bunu yapar mısın?
Evet. Sen bir kere yaptıysan müşteri bir daha saat 8'de seni arayabilir.
Hı hı.
Bu sefer 9'da arayabilir. Gecenin bir yarısında telefon alabilirsin. Hatta bu işi yapmadığın için kendini kötü durumda bile bulabilirsin.
Hı hı.
Sözleşmende olmamasına rağmen bu senin üzerine bir yükümlülük olarak kalır.
Abi adamlar paramı ödüyor. Mutlaka bakmam lazım gibi.
Aynen, aynen öyle.
Aslında o tamamen bambaşka bir podcast konusu olabilir.
O zaman bir şiirle bitirmek istiyorum Berkaycığım. Küçüktür projem benim.
Ürkme, çok geniştir çevrem benim.
Bana iş yaparsan çevremle kopup coşarsın.
Milyonları saymak için para sayma makinesine ihtiyaç duyarsın.
Güzel oldu değil mi?
Güzel. Bora gel, kırmızı kulüplerini takayım senin. Velin de gelsin, olur mu?
Hmm.